Ayrım 15.
Sayfa 131. Ekmek istemek için konvansiyonun kapısına dayanma çağrısı dayanılmaz bir güç kazanıyordu bu koşullarda. Paris yakın bir ayaklanmanın gergin havası içindeydi. Olayların bir tanığının anlattığına göre sokaklarda halkın aç olduğunu ve kitle halinde konvansiyona gitmek gerektiğini haykıran yurttaş toplulukları görülüyordu her yanda. Yeni gösteri bir preryalde 20 Mayıs 1795 başladı. Alarm işareti devrimci bölgelere verildi. Konvansiyonu saran sansculottelar bu kez muhafız alayında Saint-Antoine varoşlarından insanların oluşturduğu 3 taburla birleştiler. Öğleye doğru binayı işgal ettiler ve gece yarısına değin de ellerinde tuttular. Göstericiler şu iki şeyi istiyorlardı: ekmek ve 1793 anayasası. Bu slogan konvansiyonu ele geçirmiş olanların kasketlerine yazılıydı. Çoğu da işçiydi bunların. Daha sonra gösteriye katılanların davası başladığında suçlananların en azından 1/3'ünün işçi olduğu görülecektir. Preryal başkaldırısı Germinal başkaldırısından çok daha iyi örgütlenmişti ister istemez. Ancak sansculottelar konvansiyon binasını kuşatıp ele geçirdiklerinde pek büyük kararsızlıklar gösterdiler. Alabildiğine zayıf davrandılar. Hükümet komitelerini tutuklamadılar ve görevlerine son vermediler. Öyle olunca da termidorcuların güçlerini toplamalarına fırsat verdiler. Akşam olmuştu ki sırt temsilcileri Gilbert Rome, Goujon, Duroy, Subrani, 9 termidordan sonra tutuklanmış bütün milletvekillerinin ve yurtseverlerin serbest bırakılmalarını, tek tip bir ekmek yapımını, bölgelerin sürekli toplantılarını yapmalarını, jirondenlerin tutuklanmalarını, genel güvenlik komitesinin görevine son verilmesini istiyorlardı. Ne var ki çok geçti. Konvansiyon termidorculara sadık silahlı güçlerce çevrilmişti. Açıktır ki onların şefleri sırtı kasıtlı olarak kışkırttı. Sırtın temsilcileri gece yarısına doğru başkaldıranların savunusuna geçer geçmez termidorcu taburlar konvansiyon binasına girdiler ve sansculottelar'ı kovdular oradan. Aynı gece 14 Montagnier milletvekilinin tutuklanmalarına karar verildi. Ancak mücadele de bu noktada durmadı. İki preryalde bir önceki gün gibi bir alarm sesi işitildi. Saint-Antoine mahallesi sansculottelar'ı yeniden başkaldırmışlardı. 1793'teki gibi 31 Mayıs başarısızlığından sonra 2 Haziran zaferinin geleceği umudu içindeydiler. Belediye binasını ellerinde tutuyorlardı ve konvansiyonu da tekrar ele geçirdiler. Ne var ki kendilerine gönderilen bir heyet onlara her türlü vaadi yaptı ve yatıştırmayı başardı. Silahlı çatışma savuşturulmuştu. Bütün bu duraksamalar ve ayaklanmalar başkaldırının yazgısını çizdi. 1 ve 2 preryalde güçler dengesi hala başkaldıranlar yararına oynuyordu. Ancak 3. gün durum değişti. Termidorcular 1789'dan beri ilk kez başkente orduyu sokma yasağını çiğnediler. Önce Napolyon'un gelecekteki Mareşali ve Napoli Kralı, Yüzbaşı Murat'ın komuta ettiği bir süvari avcı birliği girdi kente. Arkasından da öteki süvari birlikleri. Ne var ki termidorcular ayıklayıp seçtikleri milli muhafız birliklerine dayanıyorlardı aslında. Rover şöyle yazıyordu o sıralar: "Selametimizi her bölgede birer birer seçtiğimiz iyi yurttaşlara borçluyuz ancak. Ayak takımını budayıp atmasaydık mahvolmuştuk. Koruyacakları bir servete sahip, namuslu ve dürüst yurttaşları silkip uyandırdık. Onları her bölgeye çağırdık. Bir anda elimizde 50 bin kişilik bir ordu oldu ve getirttiğimiz süvari birlikleriyle bizi kurtardı." Bununla beraber Saint-Antoine mahallesi tehdit edici varlığını sürdürüyordu. 3 preryalde başkaldıranlar, termidorcu milletvekili öldürmekle suçlanan kimi tutukluları kurtarmış ve onları mahalleye getirmişlerdi. Silahlı bir müdahaleye bahane oldu bu. Gerçi mahalleyi ilk işgal girişimi 4 preryal sabahı başarısızlığa uğradı. Sansculotte birlikleri ellerinden alınmış topları yeniden ele geçirdiler. Ancak mahalleye çok sayıda asker gönderildi hemen. Başkaldıranlara bir hatırlatmada bulunularak, Fero'nun katilinin teslimiyle topların geri verilmesi istendi. Olumsuz yanıt verilmesi halinde termidorcular mahalleye ekmek gönderilmesini durduracaklarını ve silahlı bir müdahaleye kalkacaklarını söylüyorlardı. Güçler arasındaki bu açık eşitsizlik karşısında mahalle teslim oldu. Herkes silahsız hale getirildi hemen. Böylece devrimden beri ilk kez Paris varoşlarının gösterisi tam bir başarısızlıkla sonuçlanmıştı ve sansculottlar da silahsızdılar. Bu başarısızlık Termidor'daki bozgundan sonra çözülmeyi hızlandırdı ve çok geçmeden Birinci Cumhuriyet düştü. Bir gerici terör dalgası Germinal'de olduğundan çok daha güçlü olarak kapladı ülkeyi. Askeri mahkemeler kuruldu. Bir preriyal günü konvansiyon gösterisine katılmış olan şu 6 Jacobin milletvekili ölüme mahkum edildiler. Rome, Duroy, Goujon, Bourbot, Duquesne, Subrani. Hükmün okunmasından sonra bir hançeri birbirlerine geçirerek canlarına kıymaya kalktılar. Duquesne, Goujon ve Rome öldüler. Bourbot, Duroy ve Subrani giyotine gönderildiler. Böylece son montanyarlar da sahneden çekilmiş oldular. Preriyal şehitleri uzun zaman belleklerde kalacaktır. Başka bir düzine Jacobin milletvekili de tutuklandılar. Genel Güvenlik Komitesi'nin eski üyesi ünlü ressam David de aralarındaydı. Ne var ki çok geçmeden serbest bırakılacak ve sonra da Napolyon Sarayı'nın resmi ressamı olacaktır. Jacobin milletvekili Rolle, Mor tutuklanmadan önce canlarına kıydılar. Başkentin ve bütün ülkenin üstüne bir kitle halinde tutuklanma dalgası çöktü. 9 Termidor öncesindeki korkunç zalimliğe katılan herkes, yani Jacobin diktatörlüğünün insanları, iğrenç devrimci komitelere katılanlar hedef alınmıştı. Preriyal'den sonra 25 ila 30 bin dolayında tutuklu sayılmıştı. Lyon, Le Havre, Nantes, Toulouse hapishanelerinde terörcüler tasfiye ediliyordu. Termidorcu milletvekillerinden birinin söylediğine göre her yanda öldürülüyordu. Monarşistler Bourbonların yönetiminden yana olanlar başkaldırdılar. 16. Louis'nin dışarıya kaçmış kardeşlerinin ajanları harıl harıl çalışıyorlardı. Vande'de ve Fransa'nın kuzeybatısında karşı devrimci bir hareketin uyandığı görüldü. Aşırı monarşistler hareket saatinin gelip çaldığını düşünüyorlardı. Onların şeflerinden biri Puisay, İngiliz Başbakanı Pitt'i şöyle bir girişime inandırdı. İngilizler bir donanma ayıracaklar, o da dışarıdaki kaçak silahlı Fransızları Fransa kıyılarına çıkaracaktı. Puisay'a göre böylesi bir girişim kitle halinde karşı devrimci bir başkaldırıya işaret verecekti. Nitekim 3. yılın 9 Mesidor'unda 27 Haziran 1795 İngiliz donanması Quiberon'da binden fazla göçmeni karaya çıkardı. Onlar da daha önceden haber verilmiş birkaç bin şuanla birleştiler hemen. Ne var ki hükümet karaya çıkma tarih ve yerini bir rastlantıyla haber aldı. Silahlı güçler pek parlak devrimci kahramanlardan biri olan Lazar Hoş'un komutasında daha önceden Quiberon bölgesine yığınak yapmıştı. Karaya çıkanlar geriye dönme umudu olmaksızın hemen sarıldılar. Dahası gidecekleri yönler de kesilmişti. Gelenlerin sadece bir bölümü İngiliz gemilerine gerisin geri kapağı atabildiler. Birkaç bini esir edildi. İngiliz üniforması giymiş 719 tutsak yurda ihanetten dolayı kurşuna dizildi. Quiberon seferi bir kez daha monarşistlerle yabancı müdahaleci güçler, özellikle de İngiltere'nin çıkarları arasındaki yakın ilişkiyi ortaya koyuyordu. O yılların pek ılımlı bir gözlemcisi bu monarşist eylem için günlüğünde şunları yazıyor. İngiltere'nin utancı olan bu uğursuz sefer böyle oldu. Bugün bile Quiberon adı bir korku titremesi olmadan ağza alınamaz. Acımasız İngiltere'ye karşı genel bir tiksinti çığlığı yükseldi. Monarşist tehlikenin azması ve kiberon çıkarması, Burjuva Cumhuriyeti'ni tutan termidorcu konvansiyon çoğunluğunu belli bir ölçüde sola itti. Kralcıların gözünde termidorcular, 16. Louis'nin ölüme mahkum edilmesine oy verdikleri için hükümdar katiliydiler. Bourbonlar geldiğinde ortadan kaldırılmaları gereken kişilerdi. Böylece termidorcular iki ateş arasında bulunuyorlardı. Bu da zikzaklı bir politikaya götürdü onları, bir adım sağa atarken bir adım da sola atıyorlardı. Konvansiyonun 5 Fructidor'da 22 Ağustos 1795 kabul ettiği 3. yıl anayasası olduğu gibi yansıtır bu politikayı. Fransa'nın 1945'e kadar tanıdığı anayasalar içinde en demokratik olanı 1793 anayasasına oranla 1795 anayasası geriye doğru bir adımdı. İnsan ve yurttaş hakları bildirisinin ünlü maddeleri, örneğin insanlar özgür ve haklar bakımından eşit doğar ve öyle yaşarlar gibi bir madde yoktu bu anayasada. Bunun gibi kamu iyiliğinin toplum için bir amaç olduğunu söyleyen madde de atlanmıştı. Bütün anayasa varlıklıların egemenliklerini kimseyle bölüşmeksizin sağlama iradesiyle doluydu baştan sona. Anayasayı gözden geçirme komisyonunun raportörü Boissy d'Angla bir yerde tutar şunu söyler. Son olarak zenginlerin mülkiyetini güvenceye bağlamalısınız. Mülk sahiplerini yönettiği bir ülkenin uygar bir düzeni vardır. Mülksüzlerin yönettiği bir ülke ise uygarlık öncesi bir haldedir. Öyle olduğu için de anayasanın temel maddelerinden biri şöyle diyordu. Toprağa ekmek, bütün ürünler, bütün çalışma araçları ve tüm sosyal düzen mülkiyetin sürdürülmesine dayanır. 1795 Anayasası devrimin büyük fetihlerinden birini genel oyu da atıyordu ve oyu belli bir mal varlığı koşuluna bağlıyordu. Gerçi ilk meclislerin seçimlerine katılmak için miktar yüksek değildi. Bulunduğu yerde bir yıldan beri mesken tutmuş olmak ve herhangi bir vergiyi ödemek yetiyordu. Ancak yasama seçimleri için aranan varlık ölçüsü daha önemliydi. En az 200 iş günü değerinde bir gelirin sağlayacağı bir malın sahibi ya da en az 150 iş gününe denk bir meskenin kiracısı ya da kirası yüksek bir taşınmazın kiracısı olmak gerekiyordu. Böylece siyasal iktidar açıkça burjuvazinin ileri gelenlerinin oluşturduğu 30 bin seçmenin eline düşmüştü uygulamada. Milletvekillerinin kendileri için aranan tek koşul zengin olmalarıydı. Genel ilkeleri bakımından 1791 anayasasına yakın olan yeni anayasa her şeye karşın cumhuriyeti de sürdürüyordu. Ne var ki kurucu meclisin liberal burjuvalarının cesaret edemedikleri bir şeyi yapmış, iki meclisli bir sisteme gitmişlerdi. En az 40 yaşında 250 üyeden oluşan bir yaşlılar konseyinin yanı sıra en az 30 yaşındaki 500 üyeden oluşan 500'ler konseyi vardı. İkinci meclis kanun yapma girişiminde bulunuyor, Yaşlılar Konseyi de onu onaylıyordu. Üstün iktidar 5 üyeli bir direktuvara verilmişti. Bu üyeleri de 500'ler Konseyi'nin sunduğu bir liste üzerinden Yaşlılar Konseyi seçiyordu. Üçüncü yıl anayasası yürütme gücü karşısında bir güvensizlik duyuyordu. İktidarın uzun süre aynı ellerde kalmasını görmenin korkusunu taşıyordu. Öyle olduğu için de direktuvarın 5'te 1 üyesi her yıl yenilenecekti ve kurul olarak da konseylerle ancak mesaj yoluyla ilişki kurulabiliyordu. Bu iktidarı yitirme korkusuyladır ki termidorcular 3. yılın 5 ve 13 Fructidor'unda 22 ve 30 Ağustos 1795 iki karar yayımladılar. Bu kararlara göre yeni milletvekillerinin en az 3'te 2'si konvansiyonun eski üyeleri arasından seçilmeliydi. Karar şunu da öngörüyordu. Bu orana erişilemezse yeniden seçilmiş üyeler Fransa'nın Yasama Meclisi adıyla ayrıca toplanacaklar ve sayılarını kendi üyelerini kendileri seçerek tamamlayacaklardır. Termidorcuların ne pahasına olursa olsun iktidarda kalma niyetleri ülkede açık bir hoşnutsuzluğa yol açtı. Sağ yeni seçimlerin çoğunluğu monarşistlere vereceği umudu içindeydi. Ne var ki konvansiyonun kararları bu umutları hiçe indiriyordu. Çok sayıda çekimserin yer aldığı plebisit sonunda anayasa kabul edildi. Ancak ayrıca oylanması istenen kararlar büyük bir muhalefetle karşılaştı. Paris'te burjuva bölgelerin çoğu onu reddettiler. Başkentte karşı devrimci bir hükümet darbesi ve konvansiyonun dağıtılması hazırlığı içinde olan monarşistler kolları iyice sıvamışlardı. Germinal ve preryal hareketlerinin ezilmesi, halk kitlelerini belli bir uyuşukluğa giderek termidorcuların yazgısı karşısında kayıtsızlığa götürmüştü. Bu durum, monarşist nitelikte bir hükümet darbesinin şansını arttırıyordu. Başkaldırı 3. yılı 13 Vendémiaire'inde 5 Ekim 1795 patladı. Bölgelerden 20 bine yakın silahlı kişi konvansiyona karşı ayaklandıklarını ilan ettiler. Durumu karmaşık hale getiren bir de şuydu. Konvansiyonun silahlı güçlerine komuta eden General Menou, başkaldıranlarla pek uzlaşmacı bir tutum içindeydi. Öyle olunca da termidorcular sol kanatlarından bir destek aramak zorunda kaldılar. 1789 yurtseverlerinden aceleyle 3 tabur hazırlandı. Cumhuriyeti tehdit eden tehlike, başta demokratları, özellikle hapiste olanları heyecanlandırdı. O sırada Plessis hapishanesinde olan bir Robespierre'cinin, Marc-Antoine Julien'in notları elimizde şöyle diyor. Bataryalar Paris'te bütün gün işledi. Akşam olunca top sesi işitildi ve savaş çığlıkları duyuldu uzaktan. Birdenbire korkunç bir sessizlik izledi onu. Gece ilerliyor. Alarm çanı çalıyor. İç karartıcı ve derin bir kaygı okunuyordu tutukluların yüzlerinde. Arras'tan tekrar Paris'e getirilen Babeuf de Plessis'te tutuklu bulunuyordu. Buonarroti, Preryal başkaldırısının örgütleyicilerinden biri olan Fike ve başkaları da oradaydılar. Termidorcuların politikasına duydukları tiksintiyi bir an için unutup, Cumhuriyet'in yazgısının söz konusu olduğu bu önemli saatlerde monarşist ayaklanmaya karşı, konvansiyonun yanında silahlı mücadeleye doğrudan doğruya katılmaya hazırdılar. Babeuf'un Plessis'deki tutuklular adına yazdığı ve ayaklananlara karşı savaşa katılmak için geçici de olsa serbest bırakılmalarını isteyen mektubu elimizdedir. Ne var ki hükümet bu öneriyi kabul etmedi. O sırada duruma egemen de olmuştu zaten. Silahlı güçlerin başına geçirilen Barras'ın yardımına iki cumhuriyetçi general de verilmişti. Brün, Carnot ve özellikle Napolyon Bonaparte böyleydi. Napolyon, Robespierre'e duyduğu yakınlıktan dolayı daha önce her türlü askeri etkinlikten uzaklaştırılmış ve genelkurmayda harita dairesinde silik bir görevle yetinmek zorunda bırakılmıştı. Bonaparte, 13 Vendémiaire'de daha önce Toulon kuşatmasında gösterdiği aynı ataklığı ve çevikliği gösterdi. Preryal'de sivrilmiş olan Murat, emri üzerine yıldırım gibi hareket edip Paris yakınlarındaki Sablonlar askeri kampının silah deposunu ele geçirmeyi başardı. Topçu birliklerinin üstünlüğüne dayanıp Napolyon ayaklananları çevirdi ve onları topa tutma tehdidiyle teslime zorladı. Ayaklanmanın böylesi ezilişi Napolyon'u yeniden sahnenin önüne çıkarıyordu. Bara, onun Paris garnizonunun komutanı olarak atanmasını sağladı. 13 Vendémiaire generali artık böyle anılıyordu. Cumhuriyetçiler arasında alabildiğine tutulur oldu. Başkaldırının ezilmesinden 3 hafta sonra 4. yılın 4 Brumaire'inde 26 Ekim 1795 Termidorcu konvansiyon dağılıyor ve son oturumunda devrime ilişkin bütün olaylar için bir genel af ilan ediyordu. Bu af 9 termidordan sonra hapishanelere doldurulmuş binlerce terörist için geçerliydi. Herkes ve onlar arasında Babeuf de serbest bırakıldı. Termidorcu konvansiyon arkasında bulanık ve güç bir durum bırakıyordu. Cumhuriyeti öylesine yürekten desteklemiş olan halk kitleleri, termidorcu politikadan hoşnutsuz olmakta yerden göğe haklıydılar. Çünkü sadece acılar getirmişti bu politika onlara. Ne var ki Termidorcuların da sahada güçlü düşmanları vardı. Bunlar monarşistlerdi ve burjuvazinin ılımlı çevreleri onlara çevirmişlerdi yüzlerini. Cumhuriyet bir istikrarsızlık ve siyasal bunalımlar dönemine giriyordu. Ölümü de bunlardan olacaktı. Fransa'nın uluslararası durumu da daha az karmaşık değildi. Gerçekten. Termidorcular, Jacobin diktatörlüğünün kahramanca çabalarının, Robespierre'ci Kamu Selameti Komitesi'nin göz doldurucu etkinliğinin yemişlerini toplamışlardı. Fleury zaferinden 26 Haziran 1794 sonra Fransız toprakları kesinlikle kurtarılmış ve askeri harekat sınırları dışına taşırılmıştı. Nitekim 1794 yazında Fransız orduları bütün Belçika'yı ve Aralık'ta da Hollanda'yı işgal ettiler. Hollanda'da 1795 Ocağı'nda Fransız devriminin etkisi altında ortaya çıkan kardeş cumhuriyetlerden ilki kuruldu. Konvansiyon orduları Ren'in sol yakasında birçok Alman prensliklerinin topraklarını işgal etti. Fransız ordusu ayrıca güneye doğru da harekete geçti. Pireneleri aştı ve yığınla İspanyol ilini ele geçirdi. Fransa'da durumun düzelmesinin bir nedeni de şuydu. Birinci koalisyon güçleri Prusya ve Avusturya doğuda Polonya ile gitgide daha fazla uğraşır haldeydiler. Polonya'da 1794 Mart'ında Tadeusz Kościuszko'nun yönettiği kahramanca bir başkaldırı patlak vermişti. Bu başkaldırı Prusyalıları Ren'deki birliklerinin büyük bir bölümünü Vistül'e göndermek zorunda bırakmıştı. Prusya Kralı 2. Friedrich Guillaume, Rusya ile Avusturya'nın kendisini araya sokmadan Polonya'nın 3. kez bölüşülmesine girişmelerinden korktuğu için ordularını Polonya'da tutmayı sürdürdü ve Fransa ile tek başına barış görüşmelerine kalktı. Polonya'nın 3. kez bölüşülmesinden Ocak 1795 sonra bağlaşıklarından öc alacak biçimde tuttu Fransa ile 5 Nisan 1795'te Basel Antlaşması'nı imzaladı. Bu antlaşma gizli bir protokolde şunu da karara bağlamıştı. Germen bağlaşıklığının Ren'in sol yakasındaki bu toprakları Fransa'ya terk etmesi halinde Prusya kimi toprak ödünlerinde bulunursa buna karşı çıkmayacaktı. Böylece Fransa'nın doğal sınırları sorunu ortaya konmuş oluyordu. Bunlar da Ren'in sol yakası, Pireneler ve Atlantik Okyanusu'ydu. Termidorcuların çoğunluğu ve özellikle Kamu Selameti Komitesi'ne yeni seçilenler, CIA ile Rubel bu konuda ısrar ediyorlardı. 9 Vandemier'de 1 Ekim 1795, konvansiyon Belçika'nın Fransa'ya katıldığını ilan etti. Onun 9. ili oluyordu Belçika. Prusya ile yaptığı Basel Antlaşması'ndan sonra Fransa 27 Floreal'de 16 Mayıs Hollanda ile bir antlaşma yaptı. Buna göre Fransa birçok toprakları alıyor, Hollanda'da 25 bin kişilik bir işgal ordusunun karargah kurabilmesi hakkını elde ediyordu. Kendisine 100 bin florinlik de bir vergi ödenecekti. Savaş kazançlı bir şey oluyordu Fransız burjuvazisi için. Aynı yılın Temmuz'unda İspanya ile bir barış antlaşması yapıldı. Bununla İspanya bir İspanyol adası olan Saint-Dominique'in bir bölümünü Fransa'ya terk ediyordu. Bir yıl sonra 1796 Ağustos'unda iki ülke bir askeri bağlaşıklık antlaşması imzaladılar. İspanya hükümet başkanı da bundan dolayı barış prensi unvanını aldı. Ne var ki bütün bu diplomatik başarılar çatışmalara da bir son veremiyordu. Termidorcular Fransa'nın doğal sınırlarını ele geçirinceye kadar savaşı sürdürmekte kararlıydılar. Oysa Avusturya ve İngiltere, Ren'in sol yakasındaki Alman topraklarıyla Belçika'nın Fransa ile birleşmesine kesinlikle karşı çıkıyorlardı hep. Prusya ve İspanya ile uzlaşılmış olsa da savaş sürüyordu. Termidorcuların diplomatik yoldan ülkeye barışı sağlamakta yeteneksiz oldukları ortaya çıkmıştı.